Ayrım 16. Bilge Kadın. Christian Jacques. Sayfa 191. 31. Bölüm. Öğleden sonra saat 4'te sabahtan beri kapıda bekleyen nöbetçi yerini arkadaşına devretti. Yeni nöbetçi hakikat meydanının ana kapısının yanındaki kulübeye yerleşti. Görevleri pek güç değildi, aldıkları maaşa odun yardımı da ekleniyordu. Bir de zanaatkarlar arası işlemlerde şahitlik yaptıklarında ya da önemli bir işin bitiminde küçük bir bahşiş de alıyorlardı. Kısa boylu bir adam yaklaştı. ''Ben eşek satıcısıyım.''
''Senin için sevindim dostum.''
''Yardımcılar icra memurluğu yapabileceğini, ödenmemiş senetlerin karşılığını talep edebileceğini söyledi.''
''Hangi zanaatkarlardan şikayetçisin?''
Zanaatkar değil.
Öyleyse başka kapıya.
Yine de bana yardım etmek zorundasın. Şef Sobek'ten şikayetçiyim.
Şef Sobek'ten mi? Neden?
Bana borcunu ödemedi de ondan.
Söylediklerinden eminsin değil mi?
Elimde gerekli kanıtlar var. Şikayetimi köy mahkemesine iletmeni istiyorum.
İyi ama Sobek bu köyün polis şefi.
Birinin polis olduğunu nereden anlarsın biliyor musun? Bir testi yağ ya da bir eşek olsun borcunu hiç ödememesinden.
Hakikat meydanının sembolik adı gönye ve dik açı meclisi olan mahkemesi, dipnot Mısır dilinde kenbet, durum ciddiyse bayram günleri de dahil her an toplanabilirdi. Genellikle 8 üyeden sırayla bir ekip şefi, mezar katibi, güvenlik sorumlusu, bir nöbetçi, 2 deneyimli zanaatkar ve 2 kadından oluşurdu. Bu mahkeme hem özel hem de kamu davalarına bakar, miras kayıtlarıyla alım-satım kararlarını tutardı. Kesinlikle bağımsızdı. Soruşturmanın derinleştirilmesine karar verebilir, işlenen suç ne olursa olsun cezalandırabilirdi. Önüne gelen davanın altından kalkamayacağı kadar karmaşık olduğuna karar verdiğinde ise dosyayı ülkenin en yüksek mahkemesine, vezirin mahkemesine iletebilirdi. Kenhir eşek satıcısının şikayetini göz ardı edemedi. Satıcıyı köyün dışında karşıladı ve yardımcıların bulunduğu bölümde yaptırdığı küçük yazıhaneye götürdü.
''Güvenlik sorumlusunu suçlamak çok ciddi bir şey.'' dedi satıcıya. ''Şef Sobek namusu ve dürüstlüğüyle ünlüdür.''
''Ün başka bir şey, gerçeklerse bambaşka. Benim elimde Sobek'in hırsızlığının kanıtları var. Bu nedenle cezalandırılmasını istiyorum.''
''Umarım atıldığın tehlikenin bilincindesindir. Eğer kanıtların yetersizse çok ağır bir cezaya çarptırılırsın.''
''İnsan haklı olduğuna inanıyorsa yasalardan korkmaz.''
''Yani şikayetinde ısrar ediyorsun.''
Satıcı evet dercesine başını salladı. Mezar katibinin başkanlığında usta başından şikayeti ilk duyan nöbetçiden, bilge kadından, lekesiz uabetten, alim tuti ile aslan useraptan oluşan mahkeme bir seferliğine büyük kapının önünde toplandı. Genelde hakikat meydanının ana tapınağının avlusunda toplanılır, her ikisi de zanaatkar olan şikayetçi ile sanığı orada dinlenirdi. Oysa şimdiki davanın her iki tarafı da dışarıdandı. Her ikisinin de hangi sebeple olursa olsun köyün içine girmesi yasaktı. Güvenlik birimi mezar katibinin emrinin altında olduğundan Şef Sobek'in yerel mahkeme karşısına çıkması gerekiyordu. Mahkeme üyeleri duruşmaya çıkmak için görünüşlerini değiştiren süslü ve geniş elbiseler giymiş, kafalarına da kocaman peruklar takmıştı. Eğer şikayetçi bir zanaatkar göreceğini sanmışsa yanıldığını çabuk anlayacaktı. Yasalar uyarınca şikayetçi ve zanlı kendi görüşlerini anlatırdı ve süre sınırlaması yoktu. Her biri birer iskemleye oturtulan polis şefi ile eşek satıcısı göz göze gelmemeye çabalıyordu. Her ikisi de güvenle bakıyordu çevresine.
''Taraf tutmak tanrıların nefretini doğurur.'' diye söze girişti Kenhir. ''Mahkeme ilk kez gördüğüne de yakından tanıdığına yaklaştığı gibi yaklaşacaktır. Doğruyu yalandan ayırt ederken güçlüye yaranmak için güçsüzün hakkını yemeyecektir. Güç durumdaki zavallıya yardım eden gizli tanrılara yalvaralım. Yalvaralım ki mahkemeyi aydınlatıp doğru kararı almamızı sağlasın.''
Mezar katibi bakışlarını önce şikayetçiye sonra da zanlıya dikti.
''Her ikinizden de herkesçe açıkça anlaşılır, karmaşık açıklamalardan arınmış bir şekilde konuşmanızı istiyorum. Şikayetini anlat satıcı.''
''Şef Sobek benden bir eşek istedi. Fiyatta anlaştık, eşek teslim edildi.
Oysa o üzerinde anlaştığımız ücreti, yani bir kumaş, bir çift sandalet, bir çuval çavdar ve bir çuval un ödememekle ısrar ediyor. Teslim belgesi kayda girdi. Reddedilmesi mümkün değil.
Ne cevap vereceksin Sobek, dedi Kenir. Bu satıcı hem yalancı hem de hırsız. Doğru, bana bir eşek teslim etti ama teslim ettiği yaşlı ve hasta bir hayvandı. Kısacası ona bir şey ödemem gerekmiyor. Aslında şikayetçi olması gereken benim.
Yalan söylüyor, dedi satıcı. Teslim ettiğim eşek hem genç hem sağlıklı hem de güçlü bir hayvandı. Teslim belgesini hazırladığım sırada yanımda olan tanıkların imzaladığı belgeler de burada.
Satıcı mahkeme başkanına hayvanın nitelikleriyle fiyatının okunaklı bir yazıyla belirtildiği bir levha uzattı. Levhanın altında yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylayan 3 tanığın imzası vardı.
Benim de tanığım var, diye itiraz etti Sobek. O ihtiyar hayvanı gören, emrim uyarınca eşeği hayatının son demlerini huzur içinde geçirmesi için palmiye bahçesine salan polis memuru.
Yazılı bir belgen var mı?
Tabii yok. Neden böyle bir önlem alayım ki?
Aslan Userhat tanıklık etmesi için polis memurunu getirsin, dedi mezar katibi.
Sobek'in yardımcısı mahkeme karşısına çıktı. Çok etkilenmişti. Kelimeleri bulmakta zorlandı.
Şef Sobek'e verilmek üzere teslim edilen, sonra da aldığın emre göre bir şeyler yaptığın eşeği hatırlıyor musun?
Tabii, evet, dişi bir eşekti.
Genç mi, yaşlı mı?
Çok yaşlı, güçlükle yürüyordu.
Şef Sobek ne yapmanı istedi?
Hiç memnun görünmüyordu. Genç ve güçlü bir hayvan sipariş ettiğini söyledi. Bu eşeği palmiye bahçesine bırakmamı söyledi ve emrini yerine getirdim.
Mahkeme başkanı müdahale etmesini beklediği bilge kadına döndü ama genç kadın sessiz kalmayı sürdürdü. Kenhir devam etti.
Gerçeği kanıtlamak güç olmayacak. Gidip hemen eşeği bulup buraya getir.
Şemsiyeler ve soğuk içecekler sayesinde beklemek fazla zahmetli olmadı. Eşek satıcısı sonuçtan hiç endişelenmiyormuşçasına iyimser gözlerle bakıyordu çevresine. Onun kendine bu kadar güvenmesi Sobek'i endişelendirmeye başladı. Oysa biraz önce aklanacağından, iftiracının da ağır cezaya çarptırılacağından emindi. Mahkemeyle böylesine oyun oynayabilmesi için deli olması gerekirdi. Polis memuru soluk soluğa gelerek Kenhir'in karşısına dikildi.
''Eşek nerede?''
''Ben eşeği aradım ama bulamadım.''
''Sakın yanlış bahçeye gitmiş olmayasın.''
''Hayır, çünkü en yakındakini seçmiştim.'' Ama hayvanı bıraktığım yerde bulamadım.
Satıcının gözleri parlıyordu.
Şef Sobek ile yardımcısının sağlıklı bir eşeğin ücretini ödememek için bu hikayeyi uydurdukları, eşeği de sakladıkları açık. Şef Sobek benim gibi basit bir tüccarın onu yasa önünde şikayet etmeye cesaret edemeyeceğimi, ceza almadan beni soyabileceğini düşünüyordu. Ama gerçek ortaya çıktı. Ben de hem zararımın karşılanmasını hem de bu namussuz polisin cezalandırılıp görevinden alınmasını istiyorum.
Kendini savunmak için ne söyleyeceksin, dedi Kenhir Nübyeli'ye.
Bu satıcı yalan söylüyor.
Suçlamalarıma mahkeme üyeleri huzurunda hakareti de ekliyorum, dedi eşek satıcısı.
Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Adalet yerini bulsun, diye bağırdı satıcı.
''Suçsuzum, bir komploya kurban ediliyorum.'' diye öfkeyle itiraz etti Sobek. ''Bırakın bu haydudu sorguya çekeyim ve gerçeği söyleyip söylemeyeceğini hep beraber görelim, görürsünüz.''
''Bu kadar yeter Şef Sobek. Polisler sizi kararımızı beklemek üzere tabyalardan birine götürecek.''
32. Bölüm. Kendi yazıhanesine hapsedilmiş Sobek yıkılmış gibiydi. Şeytancı olduğu kadar basit bir tuzağa düşmüş, nasıl kurtulacağını bilemiyordu. Yalan ve hırsızlıktan suçlu bulunursa birkaç ay hapse çarptırılacak, en kötüsü de işinden olacaktı. Daha önce yaptığı görevleri göz önünde bulunduracak mahkeme sert bir ceza verecekti kuşkusuz. Bir güvenlik sorumlusunun her türlü kuşkudan uzak olması gerekmez miydi? Oysa durumu hiç de parlak değildi. Boynunun çevresine takılan halka giderek daralıyor, soluğunu kesmeye başlıyordu. Öfkesi durumu açık gözle incelemesini önleyememişti. Hakikat meydanının sonunu isteyenler ile eşek satıcısı bu tuzağı hazırlamış, böylece Sobek ve Nübyelilerinden kesinlikle kurtulmak istemişlerdi.
Daha sonra yeni bir güvenlik sorumlusu ile yeni bir polis gücü seçecekler, köyde farkında olmadan savunmasız kalacaktı. Cinayet işleyemezlerdi çünkü Sobek'in ani ölümü bir soruşturma başlatacak, bu cinayetin ardında bir komplo olduğu söylentilerinin yayılmasına neden olacaktı. Böyle bir durumda mezar katibi takviye isteyecek ve kutsal alanı dış dünyaya tamamen kapayacaktı. En iyisi onu namuslu ve işlerini güçleştiren polis şefini karalayıp gözden düşürmekti.
Mahkeme kararını açıklayacak dedi adamlarından biri üzüntüyle.
Akşam tatlı bir sükunet içinde sona eriyordu. Görünürde sade olmasına rağmen bu kadar çok sevdiği yerdeki son dakikalarının tadını çıkarabilmek için birkaç adım attı. Hakikat meydanı vatanı olmuştu onun, her an tetikte durarak korumayı başardığı bir ahenk yuvası. Oysa şimdi yaşlı bir eşek yüzünden başarısızlığa uğramak üzereydi. Satıcı iskemlesine oturmuştu bile, dudaklarında bir tebessüm vardı. Sobek bilge kadının yerinde olmadığını gördü.
Hükmü ayakta dinlemeyi tercih ederim.
Öyleyse dinle dedi Kenir. Dübyeri gözlerini kapadı. Uzun süren sessizlik yere çarpan toynakların gürültüsüyle bozuldu. Sanki bir eşek usulca mahkemeye doğru yaklaşıyordu. Sobek gözlerini açtı, döndü. Yaşlı ve tüyleri dökük bir eşeği başına okşayarak güden bilge kadını gördü.
İşte, işte buydu diye bağırdı Sobek. Yardımcıma sorun, o da eşeği tanıyacaktır.
Sorduk bile dedi Işık.
Nasıl buldunuz eşeği?
Palmiye bahçesine gidip oradaki köylüleri sorguya çektim. Aslında fazla umudum yoktu. Çünkü bu yaşlı eşeğin ortadan kaldırılmış olmasından korkuyordum. Talihin varmış ki para kokusu her şeyden güçlü çıktı. Satıcının suç ortağı yeni bir alıcıya tuzak kurabilmek için hayvanı saklamış.
Mezar katibi şikayetçiye öfkeyle baktı. Verecek cevabın var mı?
Bu yaşlı eşeğin Şef Sobek'e teslim edilen hayvan olduğu nereden belli? Bu eşeği herhangi bir yerden getirmiş olamaz mısınız?
Hiç de değil diye cevap verdi bilge kadın. Sana bunu açıklayabilirdim ama bu bilgiyi gizli tutmayı yeğlerim.
Satıcının sesindeki güven kaybolmaya başladı.
Ne demek istiyorsunuz?
Şef Sobek'e sattığınız eşeği tam olarak ne gün teslim ettiniz?
Tamı tamına 18 gün önce.
Eşek vazgeçilemeyecek bir hayvandır diye açıkladı bilge kadın. Eşek olmasa Mısır varlıklı bir ülke olamazdı. Ama eşek bazen Set'in heyecanını yüreğinde duyar. Bu nedenle hakikat meydanı topraklarına ayak basan her dişi eşek büyüyle sakinleştirilmek zorundadır. Her zaman adet olduğu gibi polis memuru bir Hator rahibesinden yardım istedi. Sol ön kalçasının içine bir hiyeroglif çizerek sakinleştirmesini rica etti. Ancak bu geleneğin yerine getirilmesinden sonra götürdü eşeği palmiye bahçesine. Hiyeroglif de mevsimlere ve bayramlara göre değişir. 18 gün önce tüm loncanın da tanıklık edeceği gibi hiyeroglif bir saç tutamıydı. Mahkeme eşeğin bacağındaki işareti inceleyebilir. Aslan Userhat yaşlı eşeğin ayağını dikkatle kaldırdı, sonra da kırmızı mürekkeple çizilmiş işareti satıcıya gösterdi.
Seni uyarmıştım dedi Kenir, köyün güvenlik sorumlusu hakkında çok ciddi bir suçlamada bulundun, onu mahkum ettirmek için yalan üzerine yalan söyledin, bütün bunları kabul ediyor musun?
Hayır, hayır, hayır, bunların sorumlusu ben değilim.
Hala inkar mı ediyorsun?
Eşek satıcısı başını önüne eğdi.
Hayır, beni bağışlayın. Ben sadece kolay yoldan para kazanmak istiyordum.
İlk olarak mahkeme Şef Sobek'e 5 eşek vermeni istiyor.
5 mi? Ama bu korkunç. Ben...
Daha bitmedi. 5 yıl boyunca ona haftada 2 gün iş yapacaksın. Eğer kaytaracak olursan cezan 2'ye katlanacak. Vezirin mahkemesine başvurmak istiyor musun?
Hayır, hayır, hayır.
Öyleyse bu karara saygı duyacağına yemin et.
Suçlu neredeyse duyulamayacak bir sesle yemin etti.
Şimdi buradan git, yarından tezi yok, 5 eşeği getir.
Eşek satıcısı yıkılmış bir halde uzaklaştı.
Onu tutuklamamız gerekirdi dedi Sobek.
Eğer suçlamak için yeterince nedenin varsa hakkında yeni bir dava açarız.
Lonca'nın düşmanlarının beni buradan uzaklaştırmak için komplo kurduklarını hala anlayamadınız mı?
Söylediklerinin ve bunların sonucunun öneminin farkında mısın sen?
Gözünüzü açın. Beni buradan uzaklaştırdıktan sonra güvenliğinizi sağlamak için yerime kimi getireceklerdi?
Sakin ol Sobek. Güvenlik sorumlusunun vezir tarafından atandığını unuttun mu yoksa?
Onu da kandıramazlar mı?
Bu duruşma seni çok yordu. Ne söylediğini bilmiyorsun. Şimdi git dinlen. Durumu daha sonra gözden geçiririz.
Üzgün Nübiyeli uzaklaşırken daha fazla dayanamadı. Kenhir dudaklarını kavuran soruyu bilge kadına sordu.
Bu büyülü gelenekten söz edildiğini duymamıştım hiç.
İsterseniz gidip lekesiz Uabet'e sorun dedi Işık gülümseyerek. Bu onun fikri. Önemli olan eşeği bulmak ve satıcının doğruyu söylemesini sağlamak değil miydi?
İyi düşünmüşsünüz. Sobek'in korkuları size inanılır geliyor mu?
Bilge kadın ustabaşının elini tuttu.
Gök kapkara bulutlarla kaplanacak. Yıldırım belki de bizi vuracak. İyi ama hakikat meydanının rahibeleri böyle kötü yazgıları alt edecek güçte değiller mi?
Eşek satıcısı bir türlü uyuyamıyordu. Hiçbir güçlükle karşılaşmadan zafere ulaşmayı beklerken hayatının en aşağılayıcı gününü yaşamıştı. Hala Mehin'in adamının gelip ücretini ödemesini bekliyordu. Ama alacağı bugün kaybettiklerine, başına sarılan dertlere bakınca devede kulak kalacaktı. Mahkemenin ağır kararı yüzünden sadece iflas etmekle kalmayacak, kuşkusuz ünü de nekelenecekti. Mehi satıcının zararını karşılamakla kalmayacak, onu Sobek'in başlatacağı soruşturma karşısında da koruması gerekecekti kuşkusuz. Polis şefi öfkelenmişti bir kez. Satıcının peşini bırakmayacak, punduna getirip tutuklamayı başarırsa acımadan sorguya çekecek, gerçeği itiraf ettirmeden de salmayacaktı. Tüm bunları düşününce vakit kaybetmeden generalin yanına gidip koruması altına girmenin tek çıkar yol olduğuna karar verdi. Ağırın hemen yanındaki kulübesinden çıkarken bir köylü kadınıyla çarpıştı.
''Burada ne arıyorsun? Ben Mehi'nin karısıyım. Ama bir dilenci gibi giyinmişsiniz. Tanınmak istemiyorum.
Mehi'nin habercisi siz misiniz?
Bizim için çalıştın. Anlaştığımız ödülü de alacaksın.''
Mahkeme Sobek'i cezalandırmadı. Yaşlı eşek bulundu. Yargıçlar komployu anladı. Beni korumanız gerek.
Mehi'den söz ettin mi?
Hayır, bunun sadece benim işim olduğuna inanıyorlar. Ama eğer Sobek beni tutuklarsa postumu kurtarmak için her şeyi anlatırım.
İşler oraya varmadı daha diye rahatlattı Serketa satıcıyı. Bu başarısızlık üzüntü veriyor tabii. Ama her çalışmanın bir karşılığı olmalı. Onun için de vaat ettiğimizi getirdim.
Sonra beni koruyacak mısınız?
Gideceğin yerde Şef Sobek'ten çekinmen gerekmeyecek.
Eşek satıcısı sakinleşti. Serkiyeta'nın çamaşır sandığının üzerine bıraktığı iki gümüş külçeye baktı. Gerçek bir servet. Bütün tatsızlıklara rağmen generalin işbirliği önerisini kabul etmekle doğru yapmıştı. Eşek satıcısı gözlerine gümüş ziyafeti çekerken Serkiyeta'nın usulca arkasına dolandığını fark etmedi. Kaba elbisesinin altından ince ve uzun bir iğne çıkardı ve hızla adamın ensesine, iki omurun arasına sapladı. Serkiyeta daha önce hayvanların ve bir insan kellesi maketinin üzerinde denemişti bu yöntemi. İlk gerçek girişiminde de başarılı oldu.
Eşek satıcısı dilini çıkardı, gırtlağından boğuk bir hırıltı yükseldi, ellerini boşluğa tutunmak istiyormuşçasına uzattı. Yere düştüğünde ölmüştü.
Serkiyeta iğneyi çekti, yaradan bir damla kan çıktı. Yarayı özenle sildi, cinayetten geriye hiçbir iz bırakmak istemiyordu. Kurbanı birinci sınıf bir mum yalama işleminden geçmeyeceği için ensesindeki minik delik kimsenin gözüne çarpmayacaktı. Sonra eşekleri çözdü, iplerden birini alıp satıcıyı ahırın direklerinden birine astı. Herifin ölüsü dirisinden daha ağır değildi. Gecenin karanlığında kaybolmadan önce iki gümüş külçeyi almayı da unutmadı.
16. ayrımın sonu. Sayfa 201.